Baki Bey, çok teşekkür ederiz. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu düşündüm. Şiir ses mi acaba? Hani müzik ses en etkili dediniz ya, bunu nereden düşündüm? Şimdi bizim ilk yazılı metnimiz taşa yazılı Bilge Tonyukuk yazıtı. Ve o metin tamamen, hani siz dediniz ya metinlerdeki şiir diye, o bir şiir değil ama anlatım tamamen şiirsel. Ve o sene işte 720 ilk yazılı metin ve o zaman tamam evvelisinde yazılı metinler yok. Ve bakıyorsunuz şeye de, metin de çok gelişkin bir metin. Yani Türkçe yani ilk defa yazılan bir dil bu kadar mı gelişkin olur anlamında insan düşünüyor. Karacaoğlan da olaya, oraya bağlanıyor aslında ben düşünce.
Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabesiyle o metin neredeyse aynı ama tamamen farklı.
Yok farklı. Yok farklı. Şöyle farklı. Şöyle ben onu bilgi olarak söyleyeyim. O benzetilen Bilge Kağan'ın yazıtıdır. Bilge Kağan'da Ey Türk vardır yazıtında. Ama Bilge Tonyukuk yazıtında Ey Türk yoktur. Tamamen şeydir yani. Çok edebi, evrensel bir metindir. O açıdan benzeşmez. Yani o orada Türkiye bir takım vazifeler çıkartmaz Tonyukuk. Ama çok şiirsel bir metin. Oradan gittiğim zaman ben onu düşündüm. Yani şiir de zaten okunduğu zaman çok daha büyük bir anlam kazanıyor. O zaman şuna gittim ben, onu soracağım size. Ses. O zaman sesi bizim, müzik de öyleyse sesi mi incelememiz lazım?
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Yok, rica ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir nokta oldu. İşte 12 yaşlarında falan Baudelaire'in o kitabını okuduğunda çeviri şiirler, dörtlükler, hece ölçüsüne uygun, redif uyatma falan böyle bir şey bende yerleşti. Abimin çaldığı saz söylediği Neşet Ertaş türküleri, ki çok enteresan bir adamdı. Neşet Ertaş'la adamdı, bir saz dükkanı açmışlardı. Beraber işlettiler 6 ay 1 yıl kadar, sonra iflas ettiler, sermaye kediye yüklediler. Neşet Baba döndü, abim bir süre daha devam etti, sonra bıraktı. Ondan dinlediğim türküler, babamın söylediği türküler hep o sesle geldi. Ve Atilla İlhan'ı mesela çok seviyorum. Benim bir numaralı Türk şairleri içinde. O sesle yazan İlhan. İlla redifli, uyaklı, ölçülü yazmaya gerek yok. İlla bir yerde bir sesin yakalanması gerektiğini düşünüyorum. Bu şiirlerde de bazı metinlerde sık sık, bazılarında zaman zaman ses tekrarları, işte redif uyakvari benzeşmeler filan. Bunu istiyorum, bunu da severek yapıyorum. Aşırı serbestliği çok sıcak bulmadım. Yani hiçbir zaman öyle yazmadım. Hukukta biraz serbestlik vardı. Burada tekrardan o ses şeylerine döndüm. Nutuk şeyine gelince, abidelere gelince çok haklısınız. Çok işlenmiş bir Türkçe var. Buna yönelik olarak tarihçiler diyorlar ki, antropologlar, bunun öncesi de olmalı. %100 olduğuna inanıyorum. Şu an bilmiyoruz. Ama yakın bir gelecekte kim derdi ki 5 sene önce Göbekli Tepe diye bir yer çıkacak, 12 bin yıla tarihlenecek, bütün dinler iflas edecek filan. Kim derdi? Söylese kimse inanmazdı buna. Çıktı. Büyük olasılıkla bu metinlerin eskisi de 5. yüzyıl, 4. yüzyıl, 6. yüzyıl neyse bir yerden çıkacağını düşünüyorum. Çünkü birdenbire bu kadar işlenmiş, hem hitabe, hem şiirsellik, hem çok sade bir Türkçe. Zaten yabancı kültürlerle etkileşimimiz yok doğru dürüst. Ama o sade bir basitlik içinde de büyük bir üslup dili olmaz birdenbire. Mutlaka bunun eskisi de olmalı diye düşünürler. Çok haklılar. Yazılı değilse bile sonuçta mutlaka ciddi bir geçmişi var. Hani 100 yıl, 200 yıl öncesi var. Ben yazılı olarak da yakın ya da uzak bir gelecekte daha eski örneklerin bulunacağını düşünüyorum. Çok haklısınız yine. Biz bir Dadaloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu çıkardıysak bunları Selçuklulara borçlu değiliz. Bunları Osmanlı'ya borçlu hiç değiliz. Bunları Fuzuli, Baki, Nedim'e hiç borçlu değiliz. Biz bunları abidelere ve Türkmen geleneğine borçluyuz. O geleneğin devam etmesine borçluyuz. Selçuklu ve Osmanlı yüzyıllar boyu, Cengiz'le bu konuda hep çalışırız, çok ciddi bir yabancılaşma içine girmiştir. Bizim kültür tarihçilerimiz hep der, işte Tanzimat, Batılılaşma, Fransızlaşma falan. Babacım sen 600 yıl, 700 yıl boyunca zaten yabancılaşmışsın. 600-700 yıl boyunca medreseden Yunus'u kovmuşsun, sansür olmuşsun, medreseye sokmuyorsun. Karacaoğlan'a cahil demişsin. Etraki bir idrak demişsin Karacaoğlan'dan, Köroğlu'ndan bahsederken. E bu nasıl bir yerlilik ve millilik oluyor da Tanzimat'tan sonrası yabancılaşma oluyor? Yüzyıllar boyu onun abideleri unutulduğu için. Dede Korkut'taki hikayelerin yaşanma tarihi 8. 9. yüzyıla tarihleniyor. Yazılışı 14. yüzyıl. Tamamen içine Arap gelenekleriyle ilgili ifadeler doldurulmuş. Azrail, Mazrail diyor. Yaşandığı dönemde bunlar yok ki. Bozulmuş hikayeler. Yani yazıya geçirdiklerini bozarak yazıya geçirmişsin. Şimdi üniversiteden bir arkadaşım Cengiz de tanıyor, Harun Hoca. Temiz metinler diyerek bir kitap hazırlıyor. Bu sonradan yazıya geçirilen, içine çeşitli şark geleneklerinin doldurduğu metinleri arındırarak öz haliyle bunlar böyle yaşandı, böyle söyleniyordu, yazıya geçirirken bozuldu diye bir kitap hazırlıyor. Bu öz çok az eserde kaldı.
Dede Korkut'ta şeyler
çok var. Az eserde Dizle kaldı.
İlgili, İslamiyet'le ilgili bir şeylerle rastlıyorsun. Dede Korkut hikayelerini.
Yani gizli bir edebiyat dönüyor böyle.
Dönüyor. Yani çok az, sayısı çok az ama düşünebiliyor musunuz? Şimdi yüzlerce divan, binlerce mesnevi, on binlerce gazelin kültürel açıdan bizim ruhumuza, benliğimize, dilimize katkısı neredeyse bu düzeydeyken Karacaoğlan hala Haluk Levent Karacaoğlan'dan beste yapıyor. Murat Göğe Bakan beste yapıyor Neşet Ertaş'tan Karacaoğlan'a. Murat Kekilli diye bir oğlan çıkıyor. Bizim biraderlerin arkadaşı Adanalı. Hala beste yapıyor Karacaoğlan'a. Kıraç beste yapıyor. 500 yıl sonra gene yapılacak. Az da olsa o devam eden ruh çok şükür yerinde kalmış ki biz bugün konuşurken, sohbet ederken, şiir yazarken bu Türkçenin sade olan gücünü hissedebiliyoruz. İlginç bir şey söyleyeyim, bu faslı kapatalım. Ben ortaokul lisedeyken bu Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Köroğlu'nun şiirlerini kitaplarda gördüğüm zaman bunların sadeleştirilmiş olarak kitaba koyduğunu zannederdim. Çünkü bizim kafamız hep Fuzuli, Baki, Nedim filan o süslü sanatlı Arapça Farsça doldurulmuş. Bir gün merak ettim, hocaya gittim, sordum. Hocam dedim ki gittim. Hocam bunların orijinallerini nerede bulabilirim? Karacaoğlan, Yunus, evlat orijinalleri bunlar dedi. Hocam bunlar sadeleştirilir. Hayır dedi, bunlar orijinalleri. Şiire bakar mısın? Sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır? Çiçek eğidir, derviş baba, annem babam topraktır. Kaçıncı yüzyılda söylemiş? 13. yüzyılda. 21. yüzyıldayız. 800 yıl geçmiş. Sanki 8 saat önce söylenmiş gibi. Bu kadar sade, bu kadar yalın ve bu kadar da derin çiçekle konuşuyor. Bütün bir divan edebiyatını şöyle bir kefeye koyalım. Bir tarafa da Yunus'un bu ilahisini koyalım. Bu ağır basar. Net ağır basar. Ruhuyla, diliyle, söylemiyle, zihniyetiyle ağır basar. Oradan gelerek işte ben de son halkalardan biriyim. Genç şair arkadaşlar son halkalar arasında. Oradan gelerek biz bu dille bugün edebiyat yapabiliyoruz.
Ama Anadolu zaten olsa, ama İyanlı Kutradi diyor ki Anadolu'da 10 çeşit uygarlık vardı. Yani hani toprağa kazdığınızda hep bir uygarlık çıkıyor. Yani sadece Dede Korkut'tan değil ki bizim toprak çok zengin. Yani kültürel olarak çok
muhakkak
zengin.
Muhakkak. Daha çok ben dil üzerinden gittim.
Evet. Ama en az 10 şey valla adlarını saydı da ben nitelere kadar nitelerden sonrasını söyleyebilirim. Yani şey değil 10 çeşit uygarlığın olduğu bir toprakta insanlar boş olmaz. Ama hani harcanıyor muyuz? Yani bu değerlerimize sahip çıkabiliyor muyuz?
Evet. Hayır. Şöyle bugün yine ondan bahsettik. Çok da uzadı ama şimdi 600 yıl devam eden bir divan edebiyatı. İçinde Hitit kültürü sıfır.
Ya ben önümü payseler yapmak istemiyorum. Yok. Onların hepsi hiç olabilir yani.
Olmaması gerekir ama sen Konya'da 13. yüzyıldan niye? 19. yüzyıla kadar mesnevi yazıyorsan, gazel yazıyorsan biraz da orada bir Hitit kültürü işte hiçbiri yok.
Dede Korkut çünkü, olmadan olmaz.
Çünkü Arap ve Fars gelenekleri dışında her şeyi reddetmişler. Görmemiş,
tamam
görmemiş,
ama yani karşı ya. Hani bunları reddetmek ya da karşılaştırmak yerine o da bir kültür, öbürü de bir kültür. Yani sahip çıkılmamış. Her zaman iyi kişilerin, iyi yazarların sahipleri bazen öldükten sonra değerleri anlaşılıyor. Yani bu da bir geleneksel bir şey. Yani yüzyıllarca böyle şeyler olmuş. Yani sahip çıkmamak bana çok ters gelmiyor. Çünkü yaşanan, hala ne söylediğini anlaşılmayan şeyler var. Darwin'di mesela kendi evrim teorisini anlattığı zaman ya da ne bileyim Mendel'de Bezelye'leri anlattığı zaman bütün bilim adamları soru bile sormamış, çekmiş çıkmışlar salondan. Hani ama şimdi Mendel'in kazıtımla ilgili şeylerini şu anda insanlar kazıtımın temelini oluşturuyor. Yani ben karşılaştırmalara yani reddetmek istemiyorum. Her türlü kültürün yeri burası. Yani Anadolu çok zengin bu anlamda.
Yıllar boyu bizim
hepsinin yeri
aşağılayan, etraki bir idrak diyen, dilimizi kötüleyen, bu dille şiir mi yazılır diyen.
Bu her zaman var. Her yerde var ve her zaman var. Evet. Önemli olan bizim sahip olabileceğimiz kültürleri daha sıkı sarılıp şey yapmak. Mesela Ali Ekber Çiçek'in Haydar Haydar türküsünü ben şimdi dünyadaki seslerden dinliyorum. Rapçılardan, rapçilerden.
Aynı şeyi söylüyoruz aslında.
Evet yani ama bakın yani bunu yani bunlara sahip çıkılmıyor diye bir şey değil yani. Çıkılmıyor diye çıkılmıyordur. Olsun. Biz bulduğumuz anda çıkarız. Belki gençler daha çok şey bulacaklar. Çıkaracaklar yani. Hani divan edebiyatı da olsun. Var o da.
Ama kendi kendine yok oldu. Bir şey anlamıyoruz ki.
Işte, bazı şeyler kendiliğinden gelecek evet. Zaten yani.
Şimdi, zaten. Kendimce bir nokta koymak isterim. Müsaade var mı?
Tabii.
Şimdi ben şairim. Anneannemin mezar taşına baktım Merkez Efendi'de. Ulan Levent anneannen de şairmiş. Üsküplü. Üsküplü. Sonra annem de şairdi. Yani bunlar işte bahsettiğiniz gibi. Rahmetli oldu. Şiirler çıktı. Sarsıldım. Okyanusta bir sandal. Annemden. Ondan sonra bir şey daha çıktı. Az evvel bahsettiğiniz. Üsküp Rumeli değil mi? Ama kök Ürgenç'te çıktı. Evet. Türkmenistan Ürgenç'te çıktı. Anadolu'ya da gelip gitmişler. O bağı demek ki ben kendim şahsi çabamla yakaladım. Anneannemde yakaladım. Anneannemden Ürgenç'te yakaladım. O bağ konusu. O çok önemli. O anlamda söyleyeyim dedim.
Çok teşekkürler. Hepiniz çok özel. Ama hocam çok daha özel.